Üçüncü ayrımın başı.
Sonunda çağrılan doktor kadının 2 ay sanatoryuma yatmasını önerdi ve başka zaman kayıtsız olan kocası bu öneriyi aynı bir kaygıya kapılıp destekleyince kadın yeniden kuşkulanıp bu öneriye önce direndi. Ama sonunda yolculuğa çıkmasına ve oda hizmetçisinin ona eşlik etmesine karar verildi. Bu arada Crescens o koca evde tek başına kalıp beyefendinin hizmetini görecekti. Muhtemelen beyefendinin bakımının yalnızca ona emanet edildiği habere, Crescens'in uyuşmuş duyuları üzerinde canlandırıcı ani bir etki yaratmıştı. Sanki bütün sıvıları ve güçleri sihirli bir şişe içine konup iyice çalkalanmış gibi, şimdi mizacının derinliklerinden gizli bir ihtiras tortusu yukarı doğru yükseliyor ve bütün davranışlarına nüfuz ediyordu. Katı ve donmuş uzuvlarındaki durgunluk ve hantallık bir anda eriyip çözülüyordu. Elektrik akımı etkisi yaratan bu haber geldiğinden beri sanki uzuvları hafiflemiş, yürüyüşü hızlanıp canlanmıştı. Yolculuk hazırlığının başlandığını duyar duymaz odanın odaya koşuyordu. Merdivenleri inip çıktı ve kimse ondan istemeden bavulları kaptığı gibi kendi elleriyle arabayı taşıdı. Baron akşam geç saatte istasyondan döndü. İşgüzarlıkla onu karşılamaya koşan hizmetçiye bastonunu ve paltosunu uzattıktan sonra rahat bir soluk alıp "Başarıyla yolladım," dedi. İşte o sırada tuhaf bir şey oldu. Diğer zamanlarda bütün hayvanlar gibi asla gülmeyen Crescens'in katı dudaklarında şiddetli bir seyirme ve gerilme başladı. Ağzı yamuldu, yayılarak yanlara doğru kaydı ve ahmakça aydınlanan yüzünden aleni ve hayvani bir fütursuzlukla öyle bir sırıtma taştı ki Baran bu manzara karşısında şaşırıp rahatsız oldu. Gösterdiği yersiz samimiyetten utandı ve hiç konuşmadan odasına geçti. Ama bu anlık rahatsızlık hemen geçti ve izleyen günlerde efendi ile hizmetçiyi birlikte derin bir nefes alıp tadına vardıkları sessizlik ve ruhlarını ferahlatan bir özgürlük birbirlerine bağladı. Kadının yokluğu ortamın bulutlarını da dağıtmıştı. Sürekli hesap vermekten kurtulup özgürleşen koca hemen ertesi akşam eve geç geldi. Onu sürekli konuşarak karşılayan karısının aksine Crescens'in sessizce çabalayıp durması baronu ferahlatıyordu. Crescens yine büyük tutkuyla gündelik işlerine sarılmıştı. Sabahları daha erken kalkıyor, her yeri pırıl pırıl yapıyor, kapı kollarını ve tokmakları deliler gibi ovuyor, bir çırpıda çok lezzetli yemekler hazırlıyordu. Baron yediği ilk öğle yemeği sırasında en kıymetli çatal bıçak takımının sırf kendisi için kullanıldığını görünce şaşırmıştı. Oysa bu takım başka zamanlar ancak özel durumlar için gümüş eşya dolabından çıkarırdı. Baron genelde dikkatsiz biriydi ama bu tuhaf yaratığın özenli ve hassas ilgisi gözünden kaçmamıştı. Özünde iyi niyetli bir insan olduğu için memnuniyetini dile getiren sözleri söylemekten kaçınmadı. Kadının yemeklerini övdü, arada sırada ortaya birkaç samimi söz attı ve ertesi sabah, o gün baronun isim günüydü, adının ve soyadının baş harflerini taşıyan ve üzerine şekerlemeden arma oturtulmuş, ustaca yapılmış bir pastayla karşılaşınca kadına bakıp kahkahayla güldü. "Bu gidişle beni şımartacaksın Kenzie. Tanrı korusun karım dönerse ne yaparım ben?" Baron yine birkaç gün daha kendine bazı baskılar uyguladıktan sonra gösterdiği her türlü ihtiyatı elden bıraktı. Ama sonra birçok belirtiye dayanarak Crescens'in ağzının sıkılığından kuşkusu kalmayınca tümüyle bekarlık günlerine dönüp evinde rahatına bakmaya başladı. Yaz bekarlığının 4. gününde Crescens'i odasına çağırdı. Hiçbir açıklama yapmadan ve sakin bir sesle akşam için 2 kişilik soğuk yemek hazırlamasını, sonra da yatmasını söyledi. Gerisini kendisi temin edecekti. Crescens verilen görevi ağzını bile açmadan kabul etti. Bu sözlerin asıl anlamının kalın kafasına girdiğini anlatacak biçimde ne bakmış ne de gözünü kırpıştırmıştı. Ancak kadının asıl amacını çok iyi kavradığını beyefendi çok geçmeden eğlenceli bir sürprizle anlayacaktı. Baron tiyatrodan gece geç vakit yanında opera öğrencisi küçük bir kızla eve döndüğünde, çiçeklerle süslü nefis bir sofra bulmakla kalmamıştı. Yatak odasında, yatağının yanındaki yatakta pervasız bir davetle açılmıştı. Ayrıca karısının ipek geceliği ve terlikleri geleni beklercesine hazır edilmişti. Özgür bırakılmış koca, bu yaratığın kapsamlı ilgisine elinde olmadan gülümsedi. Crescens'in bu destekçi sırdaşlığı baronun son çekincesini de ortadan kaldırmıştı. Baron sabah erkenden çanını alıp Crescens'den kibar konağa giyinmesinde yardımcı olmasını istedi. Böylece ikisinin arasındaki suskun anlaşma gerçek anlamda mühürlenmişti. Crescens'e o günlerde bir de yeni ad verilmişti. O sırada Donna Elvira'yı çalışan Şen Şakrak opera öğrencisi Don Juan'la yücelterek takındığı nazik erkek arkadaşına bir keresinde gülerek Şu senin Leporello'yu çağırsana gelsin, demişti. Baron bu isimden hoşlanmıştı çünkü Tirol'lü odun gibi kadından tuhaf bir şekilde dalga geçiyordu. Baron o günden sonra Kral Sansa yalnızca Leporello diye seslendi. İlk duyduğunda başını şaşkınlıkla kaldırıp baka kalan Kresens, anlamını kavramadığı bu adın kulağa hoş gelen tınısından etkilendi. Adının değiştirilmesinin soyluluğa terfiymiş gibi tadını çıkardı. Coşkulu baron onu ne zaman bu adla çağırsa ince dudakları yayılıyor, kahverengi at dişleri büsbütün ortaya çıkıyordu. Ve kadın muhterem efendisinin emirlerini kabul etmek için yaltaklanarak adeta kuyruk sallayarak ona sokuluyordu. Bu ad ona aslında eğlence niyetiyle verilmişti. Gel gelelim geleceğin opera yıldızı bu adı seçerek bu tuhaf yaratığın üzerine hokka gibi oturan sözcüklerden bir elbise giydirmişti ona adeta. Çünkü Daponte'nin keyfine de ortak olan suç ortağı gibi. Bu sevgi nedir bilmeyen, körelmiş kız kurusu, efendisinin maceralarından tuhaf bir zevk alıyordu. Mesele öylesiye nefret ettiği kadının yatağını bir sabah bu, bir sabah bir başka genç beden tarafından altı üstüne getirilmiş ve onuru lekelenmiş halde bulmanın verdiği manevi tatmin miydi? Yoksa bunlardan onun da gizli bir zevk duyması mıydı bilinmez. Yobaz ve sert yaşlı kız, efendisine bütün kaçamaklarında hizmet edebilmek için tutkulu bir çaba sergiliyordu. Canını dişine takmaktan bitkin düşmüş, onlarca yıldır çalışmaktan cinsiyetini yitirmiş bedeni, onu artık çoktandır sıkıştırmadığı için birkaç gün sonra yatak odasına giren ikinci, hatta hemen arkasından üçüncü bir kadının arkasından göz kırparak yaptığı çöp çatanlıktan duyduğu hazın tadını çıkarıyordu. Suç ortaklığı ve erotik ortamın iç gıcıklayıcı parfümü onun uyuşmuş duyuları üzerinde parlayıcı madde etkisi yaratıyordu. Crescens gerçekten Leporello'ya dönüşmüş ve o neşeli oğlan gibi hareketli, hoplayıp zıplayan canlı biri olmuştu. Olaylara böylesine şiddetli bir biçimde dahil olmanın yarattığı taşkın heyecan, mizacındaki tuhaf özellikleri açığa çıkarıyordu şimdi. Küçük bir sürü hileler, kurnazlıklar, huysuzluklar, gizlice dinlemeler, merak, pusu kurmalar ve bir yerleri karıştırmalar gibi huylardı bunlar. Kapıları dinliyor, anahtar deliklerinden gözetliyor, odaları ve yatakları didik didik arıyordu. Yeni bir av ganimetinin kokusunu alır almaz tuhaf bir heyecana kapılıyor, merdivenleri bir inip bir çıkıyordu. Bu uyanıklık, bu meraklı seyretmeye hevesli işbirliği, odundan bir kılıf içindeki eski uyuşuk kadından zamanla neredeyse canlı bir insan yaratmıştı. Crescens komşuları da şaşırtarak bir anda girişken biri olmuştu. Kızlarla hoşbeş ediyordu. Postacıya kaba şakalar yapıyordu ve pazar tezgahlarındaki satıcı kızlarla oturup dedikodu yapmaya başlamıştı. Bir akşam malikanenin ışıkları söndükten sonra hizmetçi kızlar odalarının karşı tarafındaki başka zaman hiç ses gelmeyen pencereden tuhaf mırıltılar duydular. Crescens gür ve çatlak sesini yükseltmeden sütçü kadınların akşamları otlaklarda söyledikleri Alp Dağları şarkılarını mırıldanıyordu. Tek düze melodi, ardında gizlediği şarkı söylemeye alışkın olmayan dudaklarından güçlükle ve detone dökülüyordu. Ama yine de tuhaf bir şekilde dokunaklı ve yabancı bir tınısı vardı. Crescens çocukluğundan beri ilk kez şarkı söylemeye çalışıyordu ve yılların üzerine örtülü karanlığından güçlükle gün ışığına doğru yükselen bu ürkek notalarda insanın içini acıtan bir şey vardı. Bu duruma bilmeden neden olan baron, gözü ondan başkasını görmeyen bu kadının tuhaf değişimini en az fark eden kişiydi. Öyle ya, kim dönüp kendi gölgesine bakardı ki? Gölgesinin sadakatle sürünerek ve sessizce adımlarının arkasından geldiğini hissederdi insan. Bazen bilincine varmadığı bir dilek gibi önünden acele ettiğini de bilirdi. Ama gölgenin parodi yaparcasına aldığı biçimleri gözlemlemeye ve bu çarpıtılmış şekillerin içinden kendi varlığını seçmeye çalışması çok nadirdi. Baron'un Crescens'de dikkatini çeken tek husus, kadının hizmete her an hazır, suskun, güvenilir ve kendini feda edercesine itaatli oluşuydu. Tam da bu suskunluk, kadının bütün mahrem durumlarda koyduğu doğal mesafe, Baron'a büyük huzur veriyordu. Bazen bir köpeğin başını sever gibi kayıtsızca, Crescens'in birkaç tatlı sözle gönlünü okşuyordu. Ya da bir başka sefer onunla şakalaşıyor, dostane bir tavırla kulak memesine çimdikliyordu. Sonra bir banknot ya da tiyatro bileti veriyordu ona. Bunlar üzerinde durmadan yeleğinin cebinden çıkarıverdiği küçük sayılardı onun için. Kadın için ise kuruşu içinde tahta kutusuna sakladığı kutsal emanetlerdi. Baron gittikçe kadının önünde yüksek sesle düşünmeyi, hatta ona karmaşık görevler vermeyi alışkanlık haline getiriyordu. Kadına güvendiğine dair verdiği işaretleri artırıyor, o da daha büyük bir minnet ve çabayla işlere sarılıyordu. Kadın gitgide koku izinde koşan, arayan ve isteden tuhaf bir içgüdü geliştirmişti. Avının izini sürer gibi Baron'un bütün arzularını araştırıp ortaya çıkarıyor, hatta bunları kendisine söylenmeden yerine getiriyordu. Bütün yaşamı, çabası ve isteği sanki kendi bedeninden çıkarıp Baron'unkine geçmişti. Her şeyi onun gözüyle görüyor, onun duyularına kulak veriyor, adamın bütün zevklerinin ve fetihlerinin tadına ahlaksızca denebilecek bir coşkuyla ortak oluyordu. Eşiğe yeni bir dişi canlı ayak bastığında yüzü aydınlanıyor. Eğer Baron akşamları yanında zarif bir kadınla eve dönmezse, beklentisi yerine getirilmemiş gibi küskün gözlerle bakıyordu. Kadının eskiden uyuşmuş olan zihni, evvelce yalnızca ellerinin yaptığını yaparak hızlı ve çılgınca çalışıyor. Gözlerinde ise uyanık bir ışık pırıl pırıl parlıyordu. Hayvan gibi çalışan bitkin ve yorgun canının içinde bir insan uyanmıştı. Karanlık, kapalı, kurnaz ve tehlikeliydi. İçten pazarlıklı, kafası meşgul, huzursuz ve entrikacıydı. Bir keresinde Baron eve erken gelince şaşkınlıktan koridorda kala kaldı. Başka zamanlarda çıt çıkmayan mutfağın kapısının arkasına tuhaf kahkahalar ve kıkır kıkır gülmeler mi geliyordu? Leporella hemen ellerini önlüğüne sildi. Yüzünde hem küstah hem de mahcup bir ifadeyle aralık duran kapıda göründü. Bakışlarını yere çevirerek, "Kusura bakmayın artık beyefendi," dedi. "Ama içeride pastacının kızı var. Hoş bir kız. Beyefendiyle tanışmayı öyle istiyor ki." Baron başını kaldırıp hayrette baktı. Böylesine terbiyesiz bir samimiyet karşısında öfkelenmeli mi, yoksa kadının görev aşkıyla yaptığı çöp çatanlığa gülmeli miydi karar veremedi. Sonunda erkekçe merakı üstün gelip, "Bir göreyim bakalım şunu," dedi. Laparella'nın tatlı dil dökerek zamanla yanına çektiği 16 yaşında sarışın, körpe, tatlı küçük bir kızdı bu. Hizmetçi onu ısrarla ittirdi. O da yanakları al al, kıkır kıkır gülerek kapıda belirdi. Ve karşısındaki dükkandan çocuksu bir hayranlıkla sık sık seyrettiği nazik adamın önünde beceriksizce döndü. Baron onu beğendi ve odasında birlikte çay içmeyi önerdi. Kız kabul edip etmemekte kararsız kalıp Crescens'e döndü. Ama o, dikkat çekici bir aceleyle mutfağa kaçmıştı bile. Maceraya sürüklenmiş kızın böylece kıpkırmızı bir yüzle ve heyecanlı bir merak içinde tehlikeli davete uymaktan başka seçeneği kalmamıştı. Ama doğa aşamaları atlayıp geçmezdi. Bu iri kemikli, sıkıcı canlıda, karmaşık ve çarpık bir tutkuyla başkasıyla zihinsel bir devinim zorla gerçekleşmiş olsa da, Crescens'in sonradan edindiği dar kafalı düşünce tarzının, hayvanların kısa süreli dürtülerine benzemekten öteye gitmediği ilk fırsatta ortaya çıkmıştı. Crescens köpekler gibi bağlandığı efendisine, her alanda hizmet etme tutkusu içinde öylesine kaybolup gitmişti ki, evin uzakta olan kadının tamamen unutmuştu. Ayılması bu yüzden çok feci oldu. Baron bir sabah aksi ve sinirli bir tavırla, elinde bir mektupla içeri girip, evin her yerini düzene sokmasını, ertesi gün karısının sanatoryumdan eve döneceğini söylediğinde, Crescens güneşli havada yıldırım çarpmışa döndü. Benzi attı, ağzı açık öylece kala kaldı. Haber göğsüne bıçak gibi saplanmıştı. Acaba yanlış mı anladım diye bakıyor, yalnızca bakıyordu. Bu ani değişim yüzünü öylesine şiddetli bir korkuyla alt üst etmişti ki, Baron onu rahatlatıcı sözlerle biraz yatıştırma ihtiyacı duydu. "Bu haber anlaşılan seni de sevindirmedi Kenzi. Ama yapacak bir şey yok işte." Derken taş kesilmiş yüzde bir hareket başladı. Ta derinden, sanki bağırsaklardan başlayıp yukarı doğru tırmanan şiddetli bir kasılma, az öncesine kadar çok solgun olan yanakları koyu kırmızıya boyadı. Sert kalp atışlarıyla yukarı doğru pompalanan bir şey ağır ağır kabarıyor, gırtlak, zorlayıcı sıkıntıdan titriyordu. Sonunda o şey yukarı ulaştı ve gıcırdayan dişlerinin arasından boğuk bir sesle döküldü. Bir şey yapılabilir aslında. Öldürücü bir kurşun gibi sert çıkmıştı bu cümle. Çarpılan yüz bu şiddeti boşalmanın ardından öylesine kötücül, öylesine kararlı bir ifadeyle buruştu ki, Baron elinde olmadan korkuyla yerinden fırlayıp geriledi. Ama Crescens çoktan arkasını dönmüş, parmaklarını kırmak istercesine kasarak sergilediği bir çabayla bir bakır hayvanı ha gayret olmaya başlamıştı. Baroness'in dönüşüyle birlikte evde yeniden esmeye başlayan fırtına, Kapıları çarparak kapatıyor. Odaları bütün sertliğiyle dolaşıyor. Evin şehvetli hoş havasını kurander gibi dışarı atıyordu. Aldatılan kadın, kocasının evi onur kırıcı biçimde kötüye kullandığını ya komşuların dedikodularından ve imzasız mektuplardan öğrenmişti ya da kocasının kendisini karşılarken açıkça gösterdiği fütursuz, bezgin ve sinirli tavrına canı sıkılmıştı. Nedeni her neyse, sanatoryumda geçirdiği 2 ay kopacak kadar gerilmiş sinirlerine belli ki pek iyi gelmemişti. Çünkü ağlama nöbetleri, tehditler ve sinir krizleri birbirini izliyordu. Karı koca arasındaki ilişki her geçen gün daha dayanılmaz oluyordu. Baron üzerine hücum eden suçlamalara birkaç hafta daha o bilinen kibarlığıyla yiğitçe direndi. Karısı onu boşanmakla ya da ailesine mektup yazmakla tehdit etmeye başlayınca da çamak ve oyalayıcı karşılıklar verdi. Baron'un tam da bu sevgisiz ve soğuk kayıtsızlığı, hiç dostu olmayan, çevresi gizli düşmanlarla sarılı kadını gitgide daha derinleşip dozu artan bir taşkınlığa sürüklüyordu. Kresens eski suskunluğuna yeniden zırh gibi bürünmüştü ama bu seferki suskunluğu saldırgan ve tehlikeliydi. Hanımı eve girerken inatla mutfaktan çıkmadı. Sonra dışarı çağrıldığında evine dönen kadını selamlamamak için direndi. Omuzlarını huysuz bir tavırla öne çıkarıp kütük gibi durdu ve soruları öylesine hırçın yanıtladı ki sonunda sabrı taşan kadın ona sırtını döndü. Kresens her şeyden habersiz kadın arkasından attığı tek bir bakışla içinde biriken bütün kini kustu. Kadının dönmesiyle birlikte haris duyguları haksız bir soyguna uğramışçasına tepki vermeye başlamıştı. Tutkuyla tadını çıkardığı hizmetlerinden duyduğu mutluluğun ardından yeniden mutfağa ve ocağın başına itilmişti. Samimi Leporella adı geri alınmıştı. Çünkü Baron Crescenze karısının yanında yakınlık göstermekten özenle kaçınıyordu. Ama iğrenç kavgalardan bunalıp o ilgiye ihtiyaç duyduğunda ve havasını değiştirmek istediğinde bazen gizlice mutfağa süzülüp Crescenze'in yanına geliyor. Sırf artık dayanamıyorum diye sızlanabilmek için sert tahta sandalyelerden birine oturuyordu. Taptığı efendisinin çok gerildiğinde yanına sığındığı bu anlar Leporella'nın en mutlu olduğu zamanlardı. Yanıt vermeye ya da avutucu sözler söylemeye asla cesaret edemezdi. Sessizce kendi içine dönüp öylece otururdu. Arada sırada başını kaldırıp kendini kul ettiği tanrısına onu dinlediğini gösteren acıma ve kaygı dolu bir bakışla bakardı ve bu ilgi barona iyi gelirdi. Ama Baron mutfaktan çıkar çıkmaz, Crescens'in yüzündeki öfke çizgisi alnına kadar uzar ve iri elleri öfkesini savunmasız etleri döverek ya da kapları çatal bıçağı ovarak çıkarırdı. Evin hanımının geri dönüşüyle esmeye başlayan evi donduran boğucu hava sonunda kopan bir fırtınayla boşaldı. Yaşanan sert kavgalardan birinde sabrı taşan Baron, alçak gönüllü ve umursamaz okul çocuğu konumundan ansızın sıyrıldı ve kapıyı arkasından çarparak çıktı. "Bıktım artık," diye öylesine bir öfkeyle bağırdı ki en uçtaki odanın camları bile zangır zangır titredi. Kıpkırmızı bir yüzle, kızgınlıktan hala alev alev yanarken mutfağa gerilmiş yay gibi titreyen Kresenz'in yanına girip "Derhal bavulumla tüfeğimi hazırla," dedi. "Bir haftalığına ava gidiyorum. Bu cehenneme şeytan bile daha fazla dayanamaz. Bu iş artık bir son vermeli." Crescenze ona tutkuyla baktı. İşte baron yeniden beyefendi olmuştu. Gırtlağının derinliklerinden homurtuyla çıkan boğuk bir gülüşle "Haklısınız beyefendi. Bu işe bir son vermeli," dedi. Hamaratlıktan sekerek, odadan odaya koşturarak, uçarcasına bir telaşla dolaplarda ve masaların üzerinde ne bulduysa toplarken, bu hantal yaratığın bütün sinirleri gerilim ve hırstan titriyordu. Bavulu ve tüfeği kendi elleriyle merdivenlerden indirip arabaya taşıdı. Baron gösterdiği çaba için Crescenze teşekkür edecek doğru sözcüğü aradığı sırada gördüğü şey karşısında korkuyla irkildi. Çünkü kadının sımsıkı sıktığı dudaklarına adamı her seferinde ürküten o sinsi gülüş yayılmıştı yine. Crescenze böyle pusuya yatmış halde görünce baronun aklına elinde olmadan saldırmaya hazırlanan bir hayvanın sıkılmış pençeleriyle duruşu gelmişti. Ama Crescenze hemencecik büzüldü ve neredeyse can sıkıcı bir sırnaşıklıkla ve boğuk bir sesle "Rahat rahat gidin siz beyefendi, ben her şeyi hallederim," diye fısıldadı. Baron 3 gün sonra aldığı acil bir telgrafla avdan geri çağrılmıştı. Onu istasyonda kuzeni karşıladı. Baron tedirgindi ve üzücü bir şey olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Çünkü kuzeninin bakışları gergin ve huzursuzdu. Baron alıştırıcı birkaç sözcüğün ardından gerçeği öğrendi. Karısı o sabah yatağında ölü bulunmuştu. Odaya hava gazı dolmuştu. Kuzeni dikkatsizlik eseri meydana gelmiş bir kazanın maalesef söz konusu olmadığını belirtti. Çünkü Mayıs ayıydı ve gaz sobası çoktandır kullanılmıyordu. Zavallının canına kıymak istediği akşam veronal almasından belliydi. İlaveten aşçı Kresens'in de ifadesi vardı. Aşçı o akşam evde yalnızdı ve zavallı kadının gece vakti belli ki itinayla kapatılmış gaz musluğunu kasten açmak niyetiyle öndeki odaya geçtiğini duymuştu. Çağrılan adliye hekim de bu ifade üzerine her türlü kaza olasılığının imkansız olduğunu açıklamış, olayı tutanağa intihar kaydıyla geçirmişti. Baron titremeye başladı. Kuzeni Kresens'in tanıklığından söz ederken baron ellerinden kanın çekildiğini hissetti ansızın. Berbat, iğrenç bir fikir mide bulantısı gibi dalgalanarak yayıldı içine. Ama baron bu midesini kaynatan, acı veren duyguyu zorla bastırdı ve kuzeninin onu eve sokmasına gönülsüzce boyun eğdi. Cenaze götürülmüştü. Salonda akrabaları onu karanlık, düşmanca bakışlarla bekliyordu. Başsağlığı dilekleri bir bıçak kadar soğuktu. Akrabalar suçlayıcı bir tarzda üstüne basa basa skandalı örtbas etmenin maalesef mümkün olmadığını dile getirmek zorunda olduklarını belirttiler. Çünkü hizmetçi kız o sabah "Hanımefendi intihar etmiş!" diye çığlık çığlığa bağırarak kendini merdivenlere atmıştı. Onlara göre cenaze töreni sade olmalıydı çünkü keskin bıçak yine baronun üzerine buz gibi yönelmişti. Ortada bir sürü dedikodu dolaştığından insanları merakı kabarmıştı. Berbat durumdaki baron konuşulanları karmakarışık bir kafayla dinledi. Bir ara farkında olmadan başını kaldırıp bakışlarını yatak odasının kapalı duran kapısına çevirdi. Sonra başını yüreksizce yeniden eğdi. İçinde durmaksızın kabarıp ona acı veren bir şeyi sonuna kadar düşünmek istiyordu. Ancak bu kin dolu boş sözler aklını karıştırıyordu. Siyahlara bürünmüş akrabalar yarım saat daha gevezelik ederek çevresini sardılar. Sonra birer birer ayrıldılar. Baron boşalan loş odada tek başınaydı şimdi. Ağır bir tokat yemiş gibi titriyor, başı ağrıyor, eklemleri tutmuyordu. O sırada kapıya vuruldu. "Gir," dedi baron irkilerek. Arkadan çekinerek yaklaşan adımlar duydu. İyi bildiği sert, gizlice sokulan, sürünen adımlardı bunlar. Birden dehşete kapıldı. Sanki boyun omuru bir yere sımsıkı vidalanmış ve teni şakaklarından başlayıp dizlerine kadar buzda kaplanıp diken diken olmuş. Baron arkasına dönmek istiyor ama kaslarına söz geçiremiyordu. Böylece odanın ortasında kala kaldı, sessizce titriyordu. Kolları sarkmış, elleri taş kesilmişti. Ve suçlu olduğunu bile bile orada durup kalmanın nasıl ödlekçe göründüğünü çok iyi hissediyordu. Bütün gücüyle çabalaması boşunaydı. Kasları onu dinlemiyordu. O sırada arkasındaki ses umursamaz bir sakinlikle ve alabildiğine dingin, kupkuru bir nesnelikle. "Beyefendi yemeğinizi evde mi yoksa dışarıda mı yiyeceğinizi soracaktım yalnızca," dedi. Baron'un titremesi daha da şiddetlenmiş. O buz gibi soğukluk şimdi göğsüne kadar çıkmıştı. Üç kez denedikten sonra sonunda boğazından güçlükle çıkararak "Hayır, hiçbir şey yemeyeceğim şimdi," diyebildi. Bunun üzerine o adımlar yine sürünerek dışarı çıktı ama baron arkasına dönmeye cesaret edemedi. Sonra kas katı hali ansızın çözüldü. Duyduğu tiksinti ya da geçirdiği nöbetin etkisiyle içi dışı sarsılmaya başladı. Bir hamleyle kapıya doğru atıldı. O adımlar, o nefret ettiği, hayalet gibi peşini bırakmayan adımlar yanına bir daha yaklaşmasın diye anahtarı hızla çevirdi. Sonra kendini koltuğa bıraktı. Aklına getirmek istemediği ama sümüklü böcek misali buz gibi ve yapış yapış içinde sürekli gezinen bir düşünceyi aklından boğarak atmaya çabalıyordu şimdi. Dokunmaya tiksindiği bu zoraki düşünce, karşısında savunmasız kaldığı sümük gibi iğrenç düşünce, bütün duygularını esir alıyordu. Uykusuz geçirdiği gece ve izleyen bütün saatler boyunca, hatta cenaze töreni sırasında siyah giysiler içinde sessizce tapusun başında dururken bile onu terk etmedi. Cenaze törenini izleyen gün baronla alelacele kentten ayrıldı. Oradaki yüzlerin hiçbirine katlanamıyordu artık. Taziyede bulunurken, yoksa ona mı öyle geliyordu? Tuhaf bir şekilde gözetleyen, eziyet ederek yargılayan gözlerle bakıyorlardı ona. Hatta cansız nesneler bile kötücül ve suçlayıcı bir dille konuşuyordu. Evdeki her mobilya, özellikle de her şeyin gazın tatlımsı kokusunun adeta sindiği yatak odasındaki eşyalar. Elinde olmadan kapı kolunu indirdiği sırada bile onu geri itiyordu. Uyurken ve uyanıkken yaşadığı en büyük kabus, bir zamanlar sırdaşı olan kadının kayıtsız ve soğuk umursamazlığıydı. Bomboş evin içinde sanki hiçbir şey olmamış gibi dolanıp durmasıydı. Baron, kuzeninin istasyonda onun adını andığı andan beri kadınla her karşılaştığında titriyordu. Adımlarını duyar duymaz kaçmak istiyor, içini asabi bir huzursuzluk kaplıyordu. Bu sürünerek katılan umursamaz adımları görmeye de, duymaya da katlanamıyor, bu soğuk ve sessiz rahatlığı kaldıramıyordu artık. Kadını, çatlak sesini, yağlı saçlarını, hayvansı, boğucu ve vahşi duygusuzluğunu anımsadığında midesi bulanıyordu. Boğazını sıkan bağı, bir ip gibi şiddetle koparacak güce sahip olmadığı için öfkesini kendine yöneltiyordu. Böylece görebildiği tek çıkar yol kaçmaktı. Bavulunu gizlice Kresenz'e tek bir söz söylemeden hazırladı ve geride Carnten'deki arkadaşlarının yanına gittiğini aceleyle yazdığı bir not bıraktı yalnızca. Baron yaz boyu eve uğramadı. Bir seferinde miras işleriyle ilgili olarak Viyana'ya acilen çağrıldığında gizlice gelmeyi, otelde kalmayı ve evde ısrarla oturmayı sürdüren baykuşu haberdar etmemeyi yeğledi. Kresans kimseyle konuşmadığı için baronun geldiğini öğrenememişti. Bütün bir gün işsiz güçsüz baykuşlar gibi asık suratla mutfakta hareketsizce oturuyor. Eskiden bir kez gittiği kiliseye iki kez gidiyor. Barondan avukatı aracılığıyla talimatlar ve maaşına sayılmak üzere para alıyor. Ancak baronun kendisinden hiç haber alamıyordu. Baron ona ne yazıyor ne de haber yolluyordu. Kadın böylece sessizce oturup bekliyordu. Yüzü daha da sertleşip çöktü. Hareketleri yine kütük gibi oldu ve böyle esrarengiz kas katı bir halde bekleyip dururken haftaları kovaladı. Ancak sonbahar geldiğinde yapılması gereken acil işlerden dolayı baron tatilini uzatamayıp evine dönmek zorunda kaldı. Eşikte durdu. Kararsızdı. Yakın dostlarının arasına geçirdiği 2 ay ona pek çok şeyi adeta unutturmuştu. Ama şimdi kabuslarıyla, muhtemelen suç ortağı olan biriyle yeniden yüz yüze geleceği için midesini bulandıran aynı boğucu kasılmayı hissetti. Gitgide yavaşlatarak çıktığı her basamakla birlikte o görünmez el de boğazına doğru tırmanıyordu. Kas katı olmuş parmaklarının anahtarı kilide sokup güç bela çevirebilmesi için bütün irade gücünü toplayıp zorla kendine gelmesi gerekti. Presence kilide sokulan anahtarın takırtısını duyar duymaz şaşkınlık içinde mutfaktan dışarı fırladı. Baron'u görünce kireç gibi bir yüzle bir an durdu. Eğilmek için baronun yeri bıraktığı çantasına doğru uzandı hemen. Ama selam vermeyi unuttu. Baron da tek söz etmedi. Kadın çantayı sessizce efendisinin odasına taşıdı ve o da onu sessizce izledi. Hiç konuşmadan pencereden dışarı bakarak kadının odadan çıkmasını bekledi. Arkasından kapısını telaşla kilitledi. Bu aylardan sonra ilk karşılaşmalarıydı. Crescens bekledi. Kadını görünce baş gösteren dehşet dolu o iğrenç kasılma belki geçer diye. Baron da bekledi. Ama geçmedi. Daha kadını görmeden yalnızca koridordan gelen adımlarını duyduğunda bile sıkıntısı dalga dalga büyüyordu. Kahvaltı elini sürmüyor, her sabah tek bir söz etmeden telaşla evden çıkıyor, kadının yakınında olmamak için gece yarısına kadar da dönmüyordu. Kadına vermesi kaçınılmaz olan 2-3 görevi de yüzüne bakmadan söylüyordu. Bu hortlakla aynı odanın havasını solumaktan boğulur gibi oluyordu. Bunlar olurken Kresens tahta taburesinde bütün gün ağzını açmadan oturuyordu. Kendisi için yemek pişirmiyordu artık. Her yemekten tiksiniyor, herkesten kaçıyordu. Yalnızca oturuyor ve kabahat işlediğini bilen, dayak yemiş köpek gibi ürkek gözlerle sahibinin ilk ıslığını çalmasını bekliyordu. Karanlık zihni, olup biteni tam olarak idrak edemiyordu. Tek bildiği, tanrısının ve efendisinin ondan kaçtığı ve onu istemediğiydi. Olanca şiddetiyle içine işleyen yalnızca buydu. Baron geldikten 3 gün sonra kapının zili çaldı. Kır saçlı, tıraş olmuş, sakin bir adam elinde bavuluyla eşikte duruyordu. Kresens adamı yollamaya yeltendi önce. Ancak davetsiz misafir ısrarla yeni uşak olduğunu, beyefendinin saat 10'da gelmesini istediğini söyleyip, Kresens'ten gelişini haber vermesini istedi. Yüzü kireç gibi olan Kresens bir an durdu. Açtığı parmakları havada kas katı oldu. Ardının eli vurulmuş kuş gibi aşağı düştü. ''Kendiniz girin içeri.'' diye ters dedi şaşırıp kalan adamı. Sonra mutfağa döndü, kapıyı çarparak kapattı. Uşak eve yerleşti. Evin beyi o günden sonra Kresens'le konuşmaktan kurtuldu. Bütün emirlerini soyluların yanında çalışmış. Sakin ve yaşlı uşak aracılığıyla iletti kadına. Kresens evde olup bitenleri öğrenemiyor. Her şey bir taşın üzerinden akan dalga gibi onu buz gibi aşıp gidiyordu. Bu boğucu durum 2 hafta sürdü ve Kresens'i hastalık gibi kemirdi. Kadının yüzü uzadı, kemikleri çıktı ve şakaklarındaki saçları ansızın ağırdı. Hareketleri büsbütün taşlaştı. Neredeyse bütün gün tahta taburesinde hiç konuşmadan oturuyor, boş gözlerle pencereye bakıyordu. Eğer çalışıyorsa bunu öfke patlamasını andıran bir şiddet eylemine dönüştürüyordu. Bu 2 haftanın sonunda uşak bir gün efendisinin odasına girdi. Onun acizane bekleyişinden kendisine çok önemli bir haber vermek istediğini baron hemen anlamıştı. Uşak, Tirollü sevimsiz diye aşağılayıcı bir ad taktığı huysuz yaratığı daha önce de patronuna şikayet etmiş ve işine son verilmesini önermişti. Ama baron bir rahatsızlık duymuş olmalı ki uşağın önerisini duymamış gibi davranmıştı önce. O gün reverans yaparak geri çekilen uşak, bu defa düşüncesinde ısrar etti, yüzünde tuhaf hatta mahcup bir ifadeyle kekeleyerek ağzındaki baklayı çıkardı sonunda. Beyefendinin söyleyeceklerini gülünç bulmamasını rica etti ama başka türlü anlatamazdı. Kadından korkuyordu. Bu içine kapanık hain şey dayanılmaz biriydi. Sayın Baron'un evinde nasıl tehlikeli birini barındırdığının haberi yoktu. Uyarılan baron elinde olmadan irkildi. Uşağı ne demek istediğini, neyi kastettiğini sordu. Uşak bunun üzerine iddiasını yumuşattı. Belli bir örnek gösteremezdi ama bu kişinin azgın bir hayvan olduğunu, birine kolayca zarar verebileceğini düşünüyordu. Dün kadına bir talimat vermek üzere arkasını döndüğünde hiç ummadığı bir bakışını yakalamıştı. Tamam, bir bakış için fazla bir şey söylenemezdi. Ama kadın sanki boğazına atılacakmış gibi bakıyordu. İşte o andan beri kadından ürküyordu. Evet, onun hazırladığı yemeklere elini sürmeye korkuyordu. Sözlerini, Sayın Baron, onun ne derece tehlikeli biri olduğunu bilmiyorsunuz diye bitirdi. Konuşmuyor, hiçbir açıklamada bulunmuyor ama bence cinayet işleyebilecek biri o. Baron kadını suçlayan uşağa korku dolu gözlerle dik dik baktı. Beni bir şey mi duymuştu? Biri kuşkulandığını mı söylemişti? Parmaklarının titremeye başladığını hissetti. Heyecanı ellerinden belli olmasın diye prosunu aceleyle bıraktı. Ama yaşlı adamın yüzü saf ve temizdi. Hayır, bir şey biliyor olamazdı. Baron duraksadı. Sonra ne yapmak istediğini çarçabuk bulup toparladı ve kararını verdi. Şimdilik bekle. Ama saygısız bir hareketini daha görürsen benim adıma işine son ver. Uşak eğilip selam verdi. Baron da kurtulduğunu hissedip uzaklaştı. Bu gizemli, tehlikeli yaratığı her anımsadığında günü kararıyordu. En iyisi kendisi yokken, örneğin Noel'de bu işin halledilmesiydi. Kadından kurtulacağını düşünmek bile ruhuna iyi geliyordu. Evet, en iyisi bu. Noel'de ben yokken diye düşüncesini. Ama hemen ertesi gün baron sofradan kalkıp odasına henüz girdiği sırada kapı çalındı. Baron gazetesinden dalgın dalgın başını kaldırdı. Homurdanarak gir dedi. Düşlerinde dolanıp duran o nefret ettiği sert adımlar sürünerek odaya girdi. Baron irkildi. Kemik içinde kalmış sapsarı solgun surat, sıska ve kara bedenin tepesinde kuru kafa gibi titriyordu. Bu büsbütün kendi içine kapanmış yaratığın ülke kadınlarının halının kenarında ezikçe durduğunu görünce, adamın duyduğu dehşete az da olsa acıma karıştı. Sersemlediğini gizlemek için kadına iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi yaptı. Ne var prenses? Diye sordu. Ama sesi anlaşıldığı gibi dostane ve sevimli çıkmamıştı. İstemediği halde mesafeli ve kızgındı. Prenses kımıldamadı, gözlerini halıya dikmişti. Sonunda tıpkı bir şeyi tekmeler gibi uşak söyledi, deyiverdi. Beyefendinin işime son verdiğini söyledi. Baron ayağa kalktı, rahatsız olmuştu. Bu işin bu kadar hızlı gelişeceğini ummamıştı. Böylece kekeleyerek bir şeyler anlatmaya başladı. Aslında uşağın bu kadar sert şeyler söylemek istememiş olacağını, prensesin öteki çalışanlarla iyi geçinmeye bakmasını ve aklına o an gelen benzeri şeyler söyledi. Ama prenses omuzlarını kaldırmış öylece duruyor. Halıya gözleriyle adeta oyuyordu. Amansız bir inatla başını boğalar gibi eğmiş, baronun nazik sözlerinin hiçbirine kulak asmıyor. Adamın ağzından bir türlü çıkmayan tek bir sözcüğü bekliyordu. bir hizmetçinin karşısında oynamak zorunda kaldığı küçük düşürücü geveze rolünden baron sonunda rahatsızlık ve yorgunluk duyup susunca, kadın keçi inadını sürdürüp ağzını açmadı. Sonra asi bir tonda dudaklarından şu sözler dökülüverdi.
Üçüncü ayrımın sonu.